14. ayrım. Günümüzde düzenlenen tören ve eğlencelerdeki yemekler neredeyse aynı şekilde eski zamanlarda da benzer törenlerde tüketiliyordu. Türkçe bastırmaktan türetilen ve kurutulmuş bir et ürünü olan pastırmanın öyküsünü Türk tarihi boyunca izlemek ve en eski zamanlara kadar götürmek mümkündür. Divan-ı Lügati Türk'te de pastırma, yazın ye anlamında yazok et olarak geçmektedir. Direk, Kan, Gürbüz, Balpetek. 2008, sayfa 257. Dede Korkut kitabında kavurma ve yahniden bahsedilmektedir. Kafesoğlu, 1984, sayfa 305-306. Bugün köy yiyecekleri diye bildiğimiz yiyeceklerde doğrudan doğruya göçebe yaşam tarzının kalıntılarını görmek mümkündür. Bunlar göçebelik yaşantısı sırasında Türk yaşama kültürüne katılmıştır. Yaman, 1989. 33 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Akademi henüz mutfak kültürü ve damak zevkinin psikolojisiyle ve topluluk psikolojisindeki yeriyle ilgili araştırmalara yönelmemiştir. Oysa kanaatimize göre bir grup davranışının oluşumunda, ortak topluluk psikolojisinin ve etnik kimliğin ortaya çıkışında damak zevki ve mutfak kültürünün ana dil ve çocuk yetiştirme pratikleri kadar katkısı vardır. Muhtemelen damak zevki yaşamımızın çok erken bir zamanlarında oluşmakta ve bir kez oluştuktan sonra da değişmemektedir. Bu nedenle göçebe zamanlarımızdan kalma yiyeceklerle olan bağlantımız, dilimiz ve folklorumuz kadar bizi biz yapan özellikler arasındadır. Türk etnik kimliğinin araştırmasında Türk mutfak kültürünün büyük yeri olsa gerektir. Ama böyle araştırmalar için tat duyusunun kimlik oluşumundaki yerini belirleyen araştırmaları bekleyeceğiz. Dipnot açıklaması bitti. Yine aynı şekilde Kutadgu Bilig'de de var olan ekmek ve tuz hakkı kavramının bugüne kadar gelmesinde Aksan 2008 sayfa 105 Tan 2009 sayfa 524 Ekmek ve tuz çarpsın yemininin günümüze kadar sürmesinde Ögel 1991 sayfa 313-317 Eski göçebelik ruhunun mirasının payı vardır. Başka kültürler için başka nedenleri olabilir ama biz pazarcılık ve pazar yerleriyle ilgili tarihsel bilgimizden yola çıkıp mutfak kültürümüzden sonra pazar yerlerinin de göçebe geçmişimizin toplumsal hayatımızdaki mirası olduğu fikrini öne süreceğiz. Elbette kentlerin yiyecek ihtiyacının dışarıdan karşılanması gereklidir. Hatta şehir tanımlarının buna bağlı olarak yapıldığı görülmektedir. Bu durumda yiyeceklerin şehir ahalisinin ikametlerine kadar ulaşmasını sağlayan bir zincir her kent örgütlenmesi için zorunludur. Aynı şekilde göçebelerin de karşılayacakları ihtiyaçları vardır. Zira iptidai bir ziraatle meşgul olsalar da ihtiyaçları olan mahsullerin büyük kısmını takas yoluyla temin etmeye mecburdurlar. Türkler hayvanlarından elde ettikleri ürünleri konup göçtükleri mahallere yakın yerleşim yerleri civarında kurulan pazar yerlerinde verir, başta tahıl olmak üzere ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bize göre şu anki pazarcılık ve pazar yeri anlayışımız, Anadolu'ya geldiğimizde görülen, başlangıçta kentlerde yerleşik olanlarla göçebeler arasındaki ticaretin sağlanmasına yönelik anlayışın, Baykara, 2003, sayfa 266-267, 2004, sayfa 190-191, Halaçoğlu, 2009, sayfa 9. Polat, 2004, sayfa 194, sayfa 201. Bir devamı niteliğindedir. Söylediklerimizi biraz daha açacak olursak, Türklerin bir kısmı büyük ihtimalle geldikleri yerlerde de şehir hayatına aşina olanlar, Anadolu'da zaten var olan şehirlere yerleşmiş, göçebe Türkmenler ise çok az bir kısmı ziraatle, büyük çoğunluğu ise kendi meşgaleleri olan hayvancılıkla uğraşmak için ovaları ve yaylaları doldurmuşlardı. Göçebelerin büyük bir kısmı kışın ya da tüm yıl boyunca köylerde ya da köye benzeyen köyceğizlerde ikamet ediyor, yarı göçer olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Göçebe veya yarı göçer Türkler hayvancılığın yanı sıra Asya'dan getirdikleri özelliklerini de devam ettiriyor, et, süt, peynir gibi hayvan ürünlerinin yanı sıra yünlerden halı ve kilim de imal ediyorlardı. Bir kısmının odunculuk ve kömürcülük yaptığını da tarihler kaydetmektedir. Baykara, 2004, sayfa 190-207. Türkler geldiklerinde zaten güçlü olmayan Bizans şehirlerine kendi yaşam tarzlarının damgasını vurdular. Anadolu Türk yurdu haline gelirken şehirlerin formatı da yeni gelenlerin yaşam tarzlarına göre şekillendi. Bir süre sonra Anadolu'daki Selçuklu dönemi şehirleri kendilerinden önceki Bizans şehirlerinden oldukça farklı bir yapı arz etmeye, daha ziyade Orta Asya'daki şehirlere benzemeye başladı. Kale içindeki çoğu boş olan evlere Türkler yerleşiyor, kiliseler cuma mescitlerine çevriliyor veya yeni cuma mescitleri inşa ediliyordu. Karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayalı olarak imece usulüyle veya sermaye birikimi gereken işler vakıf yöntemiyle hallediliyordu. 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Konya başta olmak üzere Kayseri, Sivas, Alaiye ve toplam 17 şehrin yeniden imarı gerçekleşmişti. Devletin askeri ve iktisadi gücü geliştikçe şehirlerdeki imar faaliyetleri de ilerliyor, küçük askeri ticari yapılar olan ribatlar hanlara dönüşüyordu. Şehirlerde elbette Türklerden başkaları, yerliler de vardı ve onların şehir yaşamındaki rolleri tartışmasızdı. Ama buna rağmen Anadolu'daki çok hızlı imar hareketleri, Türklerin hiç değilse bir kısmının şehir yaşamına aşina ve idarecilerin uygarlık bilincine sahip olduğunu gösteriyordu. Baykara, 2004, sayfa 301-305. Bazılarını daha önceden de dile getirdiğimiz bu belirlemeleri yaptıktan sonra yeniden konumuza dönecek olursak, evet, kabul etmek durumundayız ki Türkler şehirciliğe çok yabancı değildiler, en azından yerleşikliğe yatkındılar. Ama göçebe geçmişleri şüphesiz o zamanlar kendini daha çok belli ediyordu. Türklerin yaşam tarzları, özellikle beslenme ihtiyaçları oldukça farklıydı. Etin, Türk'ün temel gıda maddesi olduğu, örneğin 13. yüzyılda Selçuklu devlet adamının mutfağında günde 80-100 koyun kesildiği bilindiğine göre, et ihtiyacının temini Türk şehirlerinin en önemli meselesi olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı durum diğer beslenme ihtiyaçları için de geçerlidir. Türk şehirlerinin çevresinde bu ihtiyaçları karşılamak için bir coğrafya sahası olması icap ediyordu. Büyük ihtimalle Kaşgarlı Mahmud'un kent köki dediği kentin çevresindeki yeşil alan, hayvancılık dışındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılama işlevini üstlenmiştir. Hayvanlar bu alanları tahrip edeceğinden bir de buraya belli bir mesafede hayvan yetiştirme alanları olmalı, sürüler şehrin çok yakınına gelmemelidir. Kentin diğer ihtiyaçları esnaf ve sanatkarlar tarafından karşılanıyor, karşılanmayan ihtiyaçlar yakın çevreden ya da kervanlarla uzaklardan getiriliyordu. Pazar yerleri böyle bir şehir örgütlenmesi için vazgeçilmez önemdeydi. Bu sayede şehir halkının sanayi mamulleriyle bozkır halkının hayvansal ve diğer ürünleri değiştiriliyordu. Bu işlevsellikleri yüzünden göçebelerin pazar yerlerine yönelik saldırıları hemen hiç görülmüyordu. İlk fetih yıllarında Türkler ihtiyaçlarını tıpkı Orta Asya'daki gibi seyyar satıcılardan, yani çerçilerden sağlıyorlardı. Sefere çıkan Türk orduları çerçilerin en iyi müşterileri olduğundan onları ticaret kervanları izler, uygun yerlerde alışveriş için ordu pazarlar kurulurdu. Zaman içinde çerçiler çarşılarda dükkan açacak, belli dükkanlar belli alanlarda uzmanlaşacak, kale içindeki çarşılar büyüyecek, dükkan sahibi etraftaki pazarlara yanındaki adamları gönderecekti. Pazar yerleri de giderek çeşitlenecek, at pazarı, saman pazarı, koyun pazarı gibi adlar alacaktı. Bu tespitleri yapan Baykara, 2003, sayfa 146. Sayfa 267, 2004, sayfa 406-407. Zaten Türklerin kullandığı ilk şehir nitelemesinin de Hunlarla Çinlilerin ticaret yaptıkları yerler manasında ele alındığını, Hun ülkesinde yetişen atların Çinlilere satıldığı yerlere at pazarı şehri dendiğini, 2003, sayfa 142-143 belirtir, ovalarda alışverişin temin edildiği pazarlar kurulmasının çok eski bir Türk geleneği olduğunu söyler. Baykara, 2003, sayfa 266, kendi memleketi olan Denizli'de son zamanlara kadar ıssız ovalarda genellikle adını kurduğu günden Salı pazarı, Çarşamba pazarı, Perşembe pazarı gibi alan pazarlar olduğunu gözlemlediğini, böyle gün adlarıyla anılan yerleşim yerlerinde büyük ihtimalle eski zamanlarda da pazarlar kurulduğunu, aynı türden adlandırmaların Selçuklu devrinde ve Orta Asya'da da olduğunu ifade eder. Çarşıları da bu pazarların tarihsel süreç içinde sabitleşmiş şekilleri olarak görür. Çarşılar konusunda iddialı değiliz ama pazar yerlerinin göçebelik zamanlarıyla bağlantısının yalnızca kurulma yerleri ve biçimleri açısından değil, bu mekanlardaki alışveriş tarzları bakımından da oldukça açık olarak gözlemlenebileceği kanaatindeyiz. Göçebe geçmişimizden bugünlere taşıdığımız en belirgin izlerden biri de tabiatla ilişki biçimlerimizdir. Türklerin ufak bir yer bulur bulmaz derhal ve tam dinlenme haline geçebilmeleri, her gereksinimleri seyyar halde karşılayabilmeleri, herhalde binlerce yıllık bir göçebe kültür bilgisine sahip olmalarındandır. Bizler çok hareketli bir yaşama geçmişi olmamıza karşın bunun usullerini henüz öğrenemedik. Bu satırları Alman Otomobil Kulübü Adak'ın dergisinden aktaran Dr. Babaoğlu, 2008, sayfa 56, Türklerin piknik, çayır çimen sevgilerini bu ifadelerin tam olarak anlatamadığı kanaatindedir. Beşir Ayvazoğlu ise, 1997, sayfa 40, Türklerin çok dikkat çekici bir çiçek sevgileri bulunduğundan bahisle, bunun nedenlerini uzun süre kapalı kalmaktan sıkılmalarında ve baharla birlikte kendilerini mesire yerlerine, bağlara, bahçelere, tabiatın kucağına atmalarında arar. Ama teslim etmek gerekir ki, Almanların Türk yaşantısı hakkındaki bu gözlemlerinin göçebelikle kurduğu bağlantı fevkaladedir. Belki piknik ve çayır çimen sevgimiz göçebelikle tam olarak açıklanamaz. Tabiat içinde doğup büyüyen insanların tekrar onun bağrına dönme arzuları fazlaca romantik bulunabilir. Zaten biz de önceki çalışmalarımızda piknik sevgimizin eski inançlarımızla bağlantısı üzerinde durmuştuk. Ama mekanla bir anda hemence iğreti ama topyekün ilişkiyi becerebilmemiz kesinlikle göçebe geçmişimizle alakalı olmalıdır. Türk göçebeliğinin ayırt edici bir niteliği de hayvancı oluşudur. Geçimini hayvancılıkla temin etmiş bir topluluğun geçmiş yaşantılarının bugüne, bugünkü hayvan sevgilerine sirayet etmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Koçun ve koç kurbanının tarih boyunca Türk yaşam kültüründe taşıdığı önem bilinmektedir. Koç kurbanı İslamlıktan sonra günümüze kadar değerini korumuş, Türkler diğer Müslüman topluluklarda görülmedik biçimde kurban bayramında koç kurban etmeyi önemsemişlerdir. Kurban edilen koçun başını kimin parçalayacağı, Türk itaat kültürünün önde gelen göstergelerinden biridir. Aksoy, 2009. Aynı şekilde ilk kez Türkler tarafından ehlileştirildiği kabul edilen at da, göçebelik zamanlarımızdaki toplumsal yaşamımızda tuttuğu çok önemli yerin anısını, bugün kısmen dericilik gibi mesleklerde ve giyim tarzımızda ama daha ziyade zihinlerimizde sürdürmektedir. Göktürk Hakan'ı istemeye giden Bizans elçisinin, Türklerin yayan yürümeyi bilmediklerini söylediğinden yola çıkan bazıları, Türklerin paytak yürüyüşlerini, bacaklarının bedenlerini taşıma biçimini bu atla fazla haşır neşir olmaya bağlarlar. Başar, 2009, sayfa 39. Atın yaşam tarzımızdaki önemi savaşçılık özelliğimizle ilgilidir. Türk efsane ve destanlarında at, savaşçı Alp'in yakın arkadaşı, zafer ortağı, öldükten sonra öteki dünyada yoldaşı ve en değerli varlığı olarak geçer. Kırgız Türklerinin destan kahramanı olan Manas'ın Akkula donlu, soylu güzel atına da kimse yetişemezdi. Oğuz Kağan destanında Oğuz'un çocukluğu, at süreleri güder, ata biner idi sözleriyle övülüyordu. Oğuz Kağan, İlk kahramanlığını da at sürülerini ve halkı yiyen canavara öldürerek göstermişti. Yine buzdağına kaçan atını bulup getiren bir beye Karluk adını vermiş, onu beylere baş yapmıştı. Türk destanlarında at sıradan bir hayvan değil, kişilik sahibi bir varlıktır. Köroğlu'nun ünlü kıratı, bir insan gibi 9 ay 9 günde doğmuştur. Bir insan gibi zeki ve anlayışlıdır. Dede Korkut kitabında Bamsı Beyrek, zindandan çıkıncaya değin kendisine 16 yıl bekleyen atına şöyle seslenir. At demezem sana, kardeş direm, kardeşimden ileri. Ve atını, kardeşinden yoldaşından ye görür. Kurnaz, 2009, sayfa 216. Türklerin bugün de süren at sevgilerinin en açık işaretlerinden birisi, Dede Korkut zamanından bu yana hala babanın oğluna, kulunum, tayım, at yavrusu oğlum diye seslendirmesidir. Aksan, 2008, sayfa 148. Göçebe geçmişimizle ilgisi kurulması gereken bugünkü tutumlarımızdan birinin de kurt imajının zihnimizde uyandırdığı olumlu izlenimler olduğunu düşünüyoruz. Türk türeyiş destanlarındaki özel yerinden ayrı olarak kurdun göçebe Türklerin yaşantısında da önemli bir yeri vardır. Kurt, hayvan sürülerine yönelik yok edici saldırıları, kaçıp gitmek yerine uygun mahallere saklanıp tuzak kurma yeteneği nedeniyle birçok toplum gibi, Eliot, 2006, Türklerin psikolojisinde de derin izler bırakmış bir hayvandır. Kurtların bir kısmının kaçar gibi yaparken, diğer kurtların sürünün çevresini sararak imha hamlesine hazırlanmasının, Türk orduları tarafından kurt kapanı adıyla bir taktik olarak kullanıldığı belirtilir. Kurtlardaki liderlik ve örgütlenme yeteneğinden soyutlanmış olan bozkurt motifi, bu nedenle Kutatku Bilig'de öncü bilgelerin sıfatı olarak karşımıza çıkar. Başer, 2009, sayfa 38. Bu nedenle göçebe geçmişimizden kalma dil yadigarları arasında kurtla ilgili atasözlerini, deyim ve deyişleri de kurt kocayınca köpeğin maskarası olur, kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez, kurda kuzu teslim etmek, kurt ağzı bağlamak ve benzeri saymak gerekir. Göçebelik, siyasal ve ekonomik boyutlar da dahil olmak üzere tüm toplumsal davranışlarımıza etkisini gösteriyor. Bunu artık biliyoruz. Bu nedenle Türklerin göçebe yaşam tarzlarının bugün psikolojilerine yansıyan etkilerinden bahsederken, Türk grup davranışındaki parçaların birbirleriyle olan tüm bu bağlantı ve ilişki noktalarını biliniyor kabul edecek ve bilerek ihmalden geleceğiz. Türklerin grup davranışı haline gelmiş, tarihleri boyunca değişime direnç göstermiş davranış demetinin içinden yalnızca göçebelikle ilgili olduğunu sandıklarımızı özenle aradan çekip çıkarmaya çalışacağız. Şimdi artık toplumsal hayatta hemen kendini göstermese bile, dikkatli bir incelemeyle zihniyet yapımızda, psikolojimizin işleyişinde, yani grup davranışımızda bulunacak göçebe ruh halinin ne olduğuna ve bu ruh halinden hangi izlerin günümüze kaldığına geçebiliriz. Ama bunlara geçmeden önce önemli bir noktayı daha açıklığa kavuşturmalı, göçebe ruh halini anlayabilmek için derin bir nefes almalı, işe göçün psikolojimizde yaptığı etkileri araştırarak başlamalıyız. Göçebeliğin toplumsal psikolojimizdeki görünümleri. Göçün genel psikodinamiği. Göçebe ruh hali üzerinde konuşurken bizi bir tehlike beklemektedir. Göçebeliği bir erdem haline getirmek. Kavafis'in şiirleri, Gilles Deleuze'un göçebenin otsu yaşamını yerleşiklerin ağaçvari hayatlarına tercih eden felsefesi gibi modern edebiyat ve düşünce de bu tehlikeyi kışkırtan bir rol oynar. Bu nedenle göçebe ruh halini değerlendirmeye çalışırken öncelikle bizi kuşatan bu romantizm halesini ortadan kaldırmak zorundayız. Yer değiştirmelerin etkileri tuhaftır. Yarım gün boyunca çeşitli saat dilimleri üzerinden uçmak, kişinin bedenindeki biyolojik ritimlerin bozulmasına, uçuş yorgunluğunun sözlük karşılığı, neden olursa, insanın memleketinden temelli havalanıp çeşitli kültür dilimleri üzerinde süzülmesi de, kolektif hafızadaki zihinsel ritimlerin bozulmasına, hüzün için önerilen karşılık, sebep olabilir. Elif Şafak, sanatçı duyarlılığıyla Araf romanında göçebeliğin ruhsal durumumuz üzerinde çok önemli etkileri olacağını saptıyor. Hüzün diye tanımlamak istiyor kısaca bu ruh halini. Şimdi biz de tam romancının sezinlediği yere geldik. Göçebeliğin bugünkü ruh halimiz üzerindeki etkilerini ele alırken ihtiyacımız olan bir başka bilgi kaynağı bu konudaki çağdaş psikiyatri ve psikoloji literatürüdür. Elimizdeki bilimsel çalışmalarda göçebe ruh hali için neler söylendiğine bakmalıyız ki göçebeliğin bugünkü yaşantımıza etkilerini görebilelim. Ne yazık ki çağdaş psikiyatri ve psikoloji literatüründe göçebelik ve göçebe ruh hali hakkında bizim bu kitapta anlatmaya çalıştığımız türden tek satır bile yoktur. Tamamen batılı bir bakışla geliştirilmiş olan bu literatür, büyük olasılıkla göçebeliği insanlığın çok eskilerde kalmış ve birkaç çok küçük istisna dışında aşılmış bir bebeklik dönemi olarak gördüğünden konuyla ilgilenme gereği duymamıştır.